Ayrım 6. Kızım için son kez. Lisa Gardner. Sayfa 75. 6. Bölüm. İlk kez aşık olduğumda 8 yaşındaydım. Ama sandığınız gibi bir aşk değildi bu. Evimizin ön bahçesindeki ağaca tırmanıp alt dallardan birine kurulmuş, aşağıda kalan gün yanığı otları izliyordum. Babam muhtemelen işteydi. Kendine ait bir tamirhanesi vardı. Her sabah saat 6'da açar, akşam 5'e kadar da dönmezdi. Annemse muhtemelen uyuyordu. Annem tüm gününü yatak odalarının dingin karanlığında geçirirdi. Kimi zaman bana seslenip bir bardak su ya da biraz kraker isterdi. Ama genellikle babam dönene kadar odasından çıkmazdı. Babam işten dönüp yiyecek bir şeyler hazırlarken annem yuvarlak yemek masamızda bize katılmak üzere o dipsiz çukurundan nihayet ayaklarını sürükleyerek çıkardı. Babam patatesleri verirken annem hafifçe tebessüm eder, sanki bir robotmuşçasına lokmasını çiğnerdi. Babamsa o sırada zar zor duyulan bir sesle gününün nasıl geçtiğini anlatırdı. Yemeğin bitmesiyle annem o günlük ayırdığı enerjinin tümünü tüketmiş olarak yeniden koridorun sonundaki karanlık dünyasına geri dönerdi. Ben bulaşıkları yıkarken babam televizyon seyrederdi. Saat 9 yatma vaktiydi. Bu Leoni ailesi için bir günün daha sonu demekti. Sınıf arkadaşlarımı eve davet etmemem gerektiğini çok küçükken öğrenmiştim. Susmanın nasıl bir erdem olduğunu da. O gün hava sıcaktı ve Temmuz ayının en sıkıcı günlerinden biriydi. Önümde yine ne yapacağımı bilemediğim upuzun bir gün vardı. Diğer çocuklar muhtemelen yaz kamplarında, havuzlarda günlerini gün ediyorlardı. Ya da belki de daha şanslı olanlarını mutlu ve eğlenceli ebeveynleri denize götürmüştü. Bense öylece bir ağacın üzerinde oturuyordum. O sırada bir kız belirdi. Şeker pembesi scooter'ını sürüp cadde boyunca gelirken mor kaskının altındaki örülü sarı saçları rüzgarla uçuşuyordu. Tam altımdan geçecekken kafasını kaldırıp bir deri bir kemik kalmış bacaklarımı fark etti. Acı bir frenle durup gözlerini üzerime dikti. "Benim adım Juliana Sofia Hove," dedi. "Bu mahalleye yeni taşındık. Aşağı gelip benimle oynasana." Dediğini yaptım. Juliana Sofia Hove'la yaşıttık. Anne ve babası Framingham'dan Mass Harvard'a yeni taşınmışlardı. Babası bir muhasebeciydi. Annesi ise evde kalıp evi toparlamak, fıstık ezmeli ekmek kıtırları yapmak, reçelli sandviç hazırlamak gibi işler yapıyordu. Ortak aldığımız karara göre hep Juliana'ların evinde oynuyorduk. Onların içinde gerçek çimleri olan kocaman bir bahçeleri, küçük deniz kızı resimli bir su püskürteçleriyle bir de sulu kayakları vardı. Saatlerce oyun oynardık. Sonra da annesi bize içinde pembe kıvrık kamışlar olan limonata ve kocaman kırmızı birer karpuz dilimi getirirdi. Juliana'nın 11 yaşında bir ağabeyi vardı. Adı Thomas'tı ve kesinlikle bir baş belasıydı. Bir de bir sürü teyze ve halaya sahipti. Çok sıcak günlerde tüm aile büyük annelerinin South Shore'daki evinde toplanıp denize giderdi. Bazen de Juliana atlı karıncaya giderdi. Kendini bu konuda tam anlamıyla bir büyük ödül avcısı addediyordu ki aslında henüz hiç kazanmışlığı yoktu. Olsun, yine de çok yaklaştığı olmuştu. Benimse ne kuzenlerim, ne teyzelerim, ne amcalarım, ne de South Shore'da bir büyük annem vardı. Bunlar yerine Juliana'ya tek anlatabileceğim annemlerin ben 4 yaşındayken yaptıkları bebekti. Ne var ki bebek mosmor doğmuş, sonra da doktorlar onu toprağın içine koymak zorunda kalmışlardı. Annemse hastaneden geldikten sonra kendini adeta yatak odasına kapatmıştı. Kimi zaman günlerce ağladığı olurdu, kimi zamansa gecelerce. Babam bana bu konuda tek kelime etmememi tembihlemişti. Ama bir gün koridordaki dolapta babamın bowling topunun arkasına sıkıştırılmış bir ayakkabı kutusu buldum. Kutunun içinde mavi bir kasket, küçük mavi bir battaniye ve bir çift minicik mavi bebek ayakkabısı vardı. Yanlarında bir de kırpkırmızı dudaklı yeni doğmuş bir erkek bebek resmi bulmuştum. Resmin altına birisi el yazısı ile Joseph Andrew Leoni yazmıştı. Sanıyorum ki benim Joey adında bir erkek kardeşim olmuş ama ölmüştü. Öldüğü günden beri ise babam mütemadiyen çalışıyor, annem ise gözyaşı döküyordu. Juliana bunu kafasına çok takmıştı. Bebek Joey için doğru düzgün bir tören yapmamız gerektiğini düşünüyordu. Bu yüzden de bir gün haçlı tesbihiyle çıka geldi. Bana koyu yeşil taşlı tesbihi parmaklarımın arasında nasıl çevirip çevirirken de nasıl dua edeceğimi öğretti. Bir sonraki aşama şarkı söyleme aşamasıydı. Bu yüzden de uzaktaki beşikte şarkısını söyledik. Bunu seçmiştik çünkü şarkı hem bir bebek için yazılmıştı hem de sözlerini az çok biliyorduk. Sıra anma konuşmasına geldi. Bunu da yine Julia üstlenmişti. Bir keresinde büyük babasının cenazesinde nasıl konuşma yapıldığına şahit olmuştu. Öncelikle Tanrı'ya, Joey'ye iyi baktığı için teşekkür etti. Acı çekmesini engellediği için ona minnettardık. Sonra Joey'nin şimdi cennette mutlu bir şekilde pokerini oynarken bize izlediğine emin olduğunu söyledi. Sonrasında ellerimi avuçlarının arasına alıp kaybım için ne kadar üzgün olduğunu söyledi. Ağlamaya başladım. Öylesine katılarak ağlıyordum ki kendimden bile korkmuştum. Ama Juliana sadece sırtımı hafifçe vurdu ve "Üzme kendini" dedi. Sonraki dakika o da benimle birlikte ağlıyordu. Fazla gürültü etmiş olmalıyız ki annesi bizi kontrole geldi. O an Juliana'nın annesine her şeyi anlatacağını düşündüm ama öyle yapmadı. Onun yerine sadece damla çikolatalı kurabiye krizimin tuttuğunu söylemekle yetindi. Bunun üzerine annesi aşağı inip bize bir dolu kurabiye yaptı. Juliana Sophia Howe böyle bir arkadaştı. Omzunda ağlayıp büyük bir güvenle tüm sırlarınızı ona verebilirdiniz. Bahçesinde oyunlar oynayıp en sevdiği oyuncaklarını sizinle paylaşacağından emin olabilirdiniz. Evinde kalıp ailesini sizinle paylaşacağını gönül rahatlığıyla bilebilirdiniz. İş hayatıma ilk atıldığım gün bile Juliana'nın yanımda elimi tutuyor olduğunu hayal etmiştim. Bu nedenle de kızımı kucağıma aldığım an eski günlerin hatırına ona çocukluk arkadaşımın adını verdim. Juliana maalesef tüm bunlardan habersiz. 10 yılı aşkındır görüşmüyoruz. Juliana Sophia Howe nasıl bu dünyada benim başıma gelen en iyi şeyse ben de onun başına gelen en kötü şeydim. Aşk kimi zaman böyle bir şeydi işte. Ambulansın arkasında kadın acil yardım teknisyeni bana damar içi sıvılar vermeye devam ediyordu. Midemdekileri yeniden boşaltabilmem için tam da zamanında boş bir kap bulmayı becermişti. Yanaklarım alev alev yanıyordu. Burun boşluklarımın kan dolu olduğunu hissedebiliyordum. Yine de kendimden geçmemeye özen gösteriyordum. Aslında gözlerimi bir an kapatıp kendimden geçmeye öyle çok ihtiyacım vardı ki. Gözüme çarpan ışık göz bebeklerimi yakıyor, anılarım beynimi dağılıyordu. Teknisyen dikkatimi yeniden toparlamam için "Adınızı söyleyin" diye buyurdu. Ağzımı açtıysam da tek bir kelime dahi edememiştim. Bana bir yudum su verdi ve çatlamış dudaklarımdaki kanı hafifçe temizledi. En sonunda "Tessa Leoni" diyebildim. "Bugünün tarihi ne Tessa?" Bir an cevap verememiştim. Sanki aklımda hiçbir sayı yok gibiydi. Paniklemeye başladım. Aklıma gelen tek şey Sophie'nin boş yatağıydı. Bir süre sonra nihayet 13 Mart diye fısıldayabildim. 2 daha kaç eder? Bir sessizlik daha. 4. Marla elimin tersindeki damara akan serum hortumunu düzeltirken kendi kendine omurdandı. "Güzel morluk" diyerek yüzümü gösterdi. Cevap vermedim. "En az kalçanızın yarısını kaplayan çürük kadar güzel. Anlaşılan kocanız çelik burunlu botlardan hoşlanıyor." Cevap vermedim. Tek yaptığım kızımın gülümseyen yüzünü hatırlamaya çalışmaktı. Ambulans yavaşladı. Acil servise yaklaşmış olmalıydık. En azından öyle olmasını umuyordum. Marla uzunca bir süre suratımı inceledi. Birden "Anlayamıyorum" dedi. "Sen bir polissin. Üstelik de eğitimli bir polis. Bu tür olaylara sen müdahale ediyorsun. Senin herkesten daha çok karşı koymayı bilmen gerekmez mi?" Teknisyen kendi tepkisine şaşırmış gibiydi. "Pekala, bu işler zaten hep böyle olmaz mı? Aile içi şiddet, sınıf, konum farkı dinlemiyor. Yeri geliyor bu işleri daha iyi bilenleri bile kapsıyor." Ambulans durdu. 30 saniye sonra kapıların açılmasıyla nihayet gün ışığını görebilmiştim. Artık gözlerimi Marla'ya değil, başımın üzerinden hızla geçip giden Mart ayının bulutlu gökyüzüne diktim. Hastaneye girmemle birden ortalıkta bir hareketlilik başladı. Acil servis hemşirelerinden biri koşarak yanımıza yaklaşıp bizi odalardan birine yönlendirdi. Doldurulması gereken evraklar, bana mahremiyet hakkımı hatırlatan hali hazırda HIPAA kağıtları vardı. Hemşirenin de bahsettiği gibi doktorum yaşadıklarımla ilgili hiçbir veriyi ne kimseyle konuşacak ne de diğer hukuki görevlere bu konuda bilgi verecekti. Aksi doktor hasta mahremiyetinin hiçe sayılması demekti. Hemşirenin söylemediği ama benim bildiğim başka bir gerçek daha vardı ki o da hastane kayıtlarımın tamamen tarafsız olduğuydu. Yani istenildiğinde bölge savcısı tarafından mahkemede kullanılabilirdi. Bu da doktoruma söyleyeceğim ve dosyama not düşülen her şeyin. Her davada illaki bir yasa boşluğu olur. İnanmazsanız polislere sorun. Evrak işleri tamamlandığında hemşire bir diğer sorunu halletmek üzere bana döndü. Dün gece üniformamı giymek için tam 15 dakika boyunca uğraşmıştım. Önce sade siyah bir iç çamaşırı giymiş, üzerine de spor bir sütyen takmıştım. Sonrasında üzerime giyeceğim zırhlı polis yeleği cildimi tahriş etmesin diye bir de ipek atlet geçirmiştim üzerime. Siyah tül çoraplar giymiş, üzerine de kenarlarında elektrik mavisi şeritler olan lacivert pantolonumu geçirmiştim. Sonraki hamlem botlarımı giyip bağcıklarımı bağlamak olmuştu ki daha önceki tecrübelerimden yeleğimi giydikten sonra bunu yapmanın çok zor olduğunu öğrenmiştim. Çoraplarım, pantolonum ve botlarım hazır olduğuna göre yeniden üst tarafa yönelebilirdim. Üzerime önce hayli hacimli olan zırhlı polis yeleğimi geçirdim. Onun üzerine de değişen hava durumuna göre giydiğim eyalet polisi yazılı balıkçı yaka kazağımı geçirdim. En üste de açık mavi renkli kazağımı giydim. Kazağımın altındaki yeleğimi düzeltmek zorunda kalmış, sonra da sırasıyla önce ipek atletimi, balıkçı yaka kazağımı ve bluzumu pantolonun içine sokmuştum. İçimdeki her şeyin yerli yerinde durması için pantolonuma kalınca siyah bir kemer geçirdim. Sonraki aşama silahlarımı kuşanmaktı. 9 kiloluk siyah deriden polis kemerimi kemerimin üzerine geçirdim ve 4 cırt cırt bantla pantolonuma sabitledim. Yarı otomatik zigzagvarımı yatak odası dolabındaki silah kasasından çıkardım ve sağ kalçamın üzerine duran muhafazasının içine yerleştirdim. Cep telefonumu kemerin ön tarafına tutturup çağrı cihazımı da sağ omzumun üzerindeki yerine koydum. Sol kalçamın üzerinde duran polis telsizimi, yedek iki şarjörümü, çelik copumu, biber gazımı, kelepçelerimi ve elektroşok tabancamı son bir kez kontrol ettim. Sonra sol kolumun üzerine dikilmiş cebe 3 tane mürekkepli kalem yerleştirdim. Son olarak en önemli şeyim olan polis şapkamı geçirdim kafama. Giyindikten sonra her seferinde durup aynada kendime bakardım. Bir polis memurunun üniforması sadece göze değil ruha da hitap etmeliydi. Kalçama düşen polis kemerimin ağırlığı, polis yeleğimin büyüklüğü, göğsümü kabartışım, omuzlarımı dik tutuşum, alnımın hemen üzerine indirdiğim şapkamın sıkı kenarlığı ve gözlerimin üzerinde bıraktığı koyu gölge. Tüm bunlar kendine güvenli bir duruşun olmazsa olmazlarıydı. Sırtından ter boşandığını asla belli etme. Hemşire üzerimdeki üniformayı çıkardı. Önce açık mavi bluzumu, sonra sırasıyla balıkçı yaka kazağımı, polis yeleğimi, atletimi ve sütyenimi soydu. Botlarımı çıkarıp çoraplarımı sıyırdı. Kemerimi çözüp önce pantolonumu, sonra da iç çamaşırımı çıkardı. Hepsi tek tek çıkarılıp Boston polisinin bana karşı yürüttüğü dosyada delil olmaları için muhafazaya konup etiketlendi. Hemşire son olarak üzerimdeki altın top küpelerimi, saatimi ve alyansımı çıkardı. Tomografi cihazına takılarınızla giremezsiniz demişti beni çırılçıplak soyarken. Bana bir hastane önlüğü uzatıp elindeki delil poşeti ve şahsi eşyalarımla uzaklaştı. Bense üniformamın üzerimden çıkması ve çıplaklığımın utancıyla kıpırdamadan öylece kala kaldım. Koridorun sonundaki açık bir televizyondan kızımın anonsunun geçtiğini duyabiliyordum. Sonraki saniye ekrana henüz Ekim ayında okulda çektirdiğimiz fotoğrafı gelecekti. Fotoğrafta üzerinde en sevdiği fırfırlı sarı bluzuyla hafifçe yan dönüp kadraja o kocaman mavi gözlerini dikmiş ve çok sevdiği fotoğraflarından birini daha çektireceği için kocaman gülümsemişti. Bu fotoğrafın çekilmesini özellikle istemişti. Çünkü ön dişini kaybettiğinden bu yana çekindiği ilk fotoğraf bu olacaktı. Düşürdüğü dişi sayesinde diş perilerinden $1 almış ve parasını harcamak için hayli sabırsızlanmıştı. Gözlerimin yandığını hissettim, canım acıyordu hep olduğu gibi. Söyleyemediğim ne çok şey, aklımdan çıkaramadığım ne çok manzara vardı. Az sonra hemşire yeniden yanımdaydı. Kollarımı devasa hastane önlüğüne önden geçirip beni yana çevirerek bağcıklarını arkadan bağladı. Odaya iki teknisyen geldi. Beni tomografi cihazına doğru sedye ile yaklaştırırlarken ben gözlerimi önümden hızla geçen tavandaki bulanık fayanslara dikmiştim. Teknisyenlerden biri "Hamile misiniz?" diye sordu. "Ne? Hamile misiniz?" "Hayır." "Kapalı alan korkunuz var mı?" "Hayır." "O halde sizin için hayli kolay olacaktır." Beni altımdaki sedye ile birlikte içinde oldukça büyük halka şeklinde bir makine olan başka bir steril odaya götürdüler. Teknisyenler ayağa kalkmama izin vermeden beni doğruca yattığım sedyeden makine tablasının üzerine koydular. Bana halka şeklindeki röntgen cihazı başımın etrafında dönüp kafatasımın kesitlerini alırken hiç kıpırdamamı tembihlemişlerdi. Sonrasında iki boyutlu röntgen görüntüleri bir bilgisayar tarafından birleştirilerek üç boyutlu hale getirilecekti. 30 dakika içinde doktorumun elinde beynimin ve kemiklerimin yanı sıra kafamdaki şişkinlikler, morarmalar ya da kanamaların da rahatlıkla görülebileceği bir röntgen filmi olacaktı. Teknisyenlerin dediğine göre oldukça basit bir işlemdi. Tablanın üzerinde uzanırken bir yandan da cihazın en fazla ne kadar derin olabileceğini düşünüyordum. Acaba o da gözlerimi kapattığım her an benim gördüğüm şeyleri görebilir miydi? Kocamın arkasındaki duvarda beliriveren kan izleri ve onun mutfak zeminine yavaşça yığılışı, kaslı göğsünde bir çiçek gibi açan kırmızı lekelere hayret dolu ve kocaman açılmış gözlerle bakışı. Brian yavaş yavaş yığılmıştı. Bense tepesinde durup gözlerinin giderek sönen ferini izlemiştim. Gözlerindeki ışık tamamen sönmeden "Seni seviyorum" diye fısıldadım kocama. "Çok üzgünüm, çok üzgünüm, seni seviyorum." Canım acıyordu hep olduğu gibi. Makine etrafımda dönmeye başladı. Gözlerimi kapatıp kendime son bir kez daha kocamı düşünme fırsatını verdim. Mutfağımızda son nefesini verirken söylediği son şey hiç aklımdan çıkmıyordu. Brian göğsündeki üç kurşunla "üzgünüm" diyerek derin bir nefes verdi. "Tessa, ben seni daha çok seviyorum." 6. ayrımın sonu. Sayfa 86.